ısıtma, sıhhi tesisat, elektrik ve fayans malzemelerinde 25 yıllık deneyime sahip dev isim Saylan Grubun katkılarıyla her yerden, her şeyden, her telden programı başlıyor.
İyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar Gold FM'in sevgili dinleyenleri. Yine bir hafta aradan sonra sizlerleyiz. Bu hafta da size yine dünyanın her yerinden ilginç haberler ve ilginç bilgiler vereceğim. Dinlemeye hazır olun. Sadece dinlemeyin, mesaj gönderin ki daha çok motive olmamıza yardımcı olun. Hareketli bir parçayla başlıyorum her zaman olduğu gibi ve bu parçadan hemen sonra konularımız sizler için. Şehrin caddelerinde, gözlerinde hayalin, hasretin yüreğinde. Gurbette yorgun düştüm be ceylan, hasret tüketti bittim be ceylan. Gurbette yorgun düştüm be ceylan, hasret tüketti bittim be ceylan. Yeniden düştüm yollara. Koyma beni hasretine. Yeniden düştüm yollarına. Vardım geldim ellerine. Gittik buruk bir çocuğum ben. Koyma beni hasretine. Gurbette yorgun düştüm be ceylan. Hasret tüketti bittim be ceylan. Gurbette yorgun düştüm be ceylan. Hasret tüketti bittim be ceylan.
Tüm fayans çeşitleri Saylam Grup'ta.
Gold FM'in sevgili dinleyicilerine bir kez daha iyi akşamlar diliyorum. Evet sevgili dinleyenler, şu anda Esen Kalın'la her yerden, her şeyden, her telden programını dinlemektesiniz. Bugün de dediğim gibi programın açılışında sizlere yine dünyanın çeşitli yerlerinden çeşitli olayları aktaracağım. Bazı haberler de vereceğim. Sizlerden istediğimi biliyorsunuz. Lütfen mesajsız bırakmayın. WhatsApp hattımız 0486 65 79 79. Eğer Belçika dışından arayacaksınız +32 ya da 0032 486 65 79 79 WhatsApp hattımız. Bunun haricinde Facebook sayfalarımıza da mesajlarınızı gönderebilirsiniz ve mutlaka da bekliyorum. Ayrıca Gold FM'in nerelerden dinleyeceğinizi artık herhalde ezberlediniz tahmin ediyorum. Ama ben yine de Telenet Digibox Kanal 947'yi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Canlı yayına katılmak isteyenler saat 19.30'dan itibaren, yani son yarım saatte 02-220-05-26 ya da 02-220-05-27 nolu hatları arayarak canlı yayına katkıda bulunabilirler. Saat 19.30'dan itibaren bu iki hatta görüşlerinize açık olacak. Değerli dinleyenlerim, adı üstünde her yerden, her şeyden, her telden programında dediğim gibi sizlere her şeyi her yerden aktarmaya çalışıyorum her hafta ve aynı zamanda da herkese hitap eden müzikleri de dinletmeye çalışıyorum. İlk etapta hareketli bir parçayla başlamıştım. Hareketli parçalar, özgün müzik, halk müziği, diğer müziklerde sırayla sizler için gelecek. Konulara geçmeden önce öncelikle her hafta yaptığım gibi radyo sevenlere ve özellikle biraz da böyle gençlere seslenmek istiyorum. Biliyorsunuz her programın başında ve sonunda bunu sizlere duyuruyordum. Bir kez daha duyuruyorum. Sevgili gençler, bugün her şey parmaklarımızın ucunda hepimizin. Bir kaydırma hareketiyle yüzlerce video, binlerce yorum ve sonsuz bir akış. Ama bu hızın içinde çoğu zaman fark etmediğimiz bir şey var ya da fark edemediğimiz bir şey var. Zihnimizin hiç durmadan yorulması. Bunu hiç düşünmüş müydünüz? Tabii ki sosyal medyadan bahsediyorum. İşte tam bu noktada biraz eski gibi görünen ama aslında hiç eskimeyen bir alışkanlık devreye giriyor. Tahmin ettiniz mi? Radyo. Evet, radyo dinlemek. Radyo sadece bir ses kaynağı değildir. O, hayal gücünü çalıştıran, dikkatini tek bir noktaya toplayan ve seni sürekli görüntü bombardımanından kurtaran bir alan açar. Görmeden dinlemek, zihninde sahneler kurmanı sağlar. Bir şarkı çaldığında sadece müziği duymazsın, hissetmeye başlarsın. Bir program dinlediğinde sadece bilgi almazsın, düşünmeye de başlarsın. Bu yüzden radyo pasif bir tüketim aracı değil, aktif bir deneyimdir. Ama sosyal medya ise tam tersine. Seni, bizi, hepimizi sürekli uyarır ama nadiren doyurur. Bildirimler, beğeniler, yorumlar vesaire. Hepsi kısa süreli bir tatmin sağlar ama uzun vadede dikkatimizi paramparça eder. Bir videodan diğerine atlamak aslında odaklanma süresini kısaltır. Farkında olmadan daha sabırsız, daha dağınık ve daha yüzeysel düşünmeye başlarız. Üstelik sosyal medyada gördüğümüz hayatların çoğu gerçeğin kendisi değil, dikkatle seçilmiş anların vitrini. Bu da zamanla kıyaslama, yetersizlik hissi ve gereksiz bir baskı yaratabilir. Radyo ise sevgili dinleyenler, sevgili gençler, sana, bize, hiçbirimize yarış sunmaz. Daha iyisini yapmalısın demez. Sadece eşlik eder. Ders çalışırken, yürürken ya da dinlenirken ya da araç sürerken seninle birlikte akar gider. Seni acele ettirtmez, seni başkalarıyla karşılaştırmaz, kendi hızında kalmana izin verir. Gençken, hepimizin bildiği gibi alışkanlıklar çok hızlı şekillenir. Eğer sürekli hızlı, parçalı ve yüzeysel içeriklerle beslenirseniz zihniniz de buna alışır. Ama araya radyo gibi daha sakin, daha derin bir deneyim koyarsanız düşünme biçiminiz de dengelenir. İşte sevgili dinleyenler, bu yüzden mesele radyo mu sosyal medya mı konusu değil. Mesele zihnini ne ile beslediğin. Arada kulaklıklarını takıp sadece dinlemeyi dene. Görmeden, kıyaslamadan, acele etmeden. Belki de uzun zamandır ihtiyacınız olan şey biraz daha az ekran ve biraz daha fazla sestir.
Aşk olmazdı, bir sen bir ben olmasaydı. Yağmur yağmaz, gün doğmazdı, bir sen bir ben olmasaydı. Yalan dünya, dünya fani, böyle gitmez bunun sonu. Sen bir ben olmasaydın, derlerdi ki sevda hani, bir sen bir ben olmasaydın. Ah bu gözüm aşk olmazdı, bir sen bir ben olmasaydın. Yağmur yağmaz, gün doğmazdı, bir sen bir ben olmasaydı. Bu sevdalar gider böyle, aşıklara selam söyle. Kim yanardı aşka böyle, bir sen bir ben olmasaydı. Yalan dünya, dünya fani, böyle gitmez bunun sonu. Sen bir ben olmasaydın. Ah bu gözüm aşk olmazdı, bir sen bir ben olmasaydın. Yağmur yağmaz, gün doğmazdı, bir sen bir ben olmasaydın. Alkan beri gider böyle, aşıklara selam söyle. Kim yanardı aşka böyle, bir sen bir ben olmasaydı.
Dünyanın tüm fayans çeşitleri Saylam Grup'ta.
Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenlerime bir kez daha merhaba diyorum ve şu anda Esen Kalın'la her yerden, her şeyden, her telden programını dinlemektesiniz. Değerli dinleyenler, radyo dinlemenin önemini, sosyal medyaya pek fazla kapılmamanın önemini anlatan bir yazıyla sizlere hitap etmiştim programın açılışında. Şimdi ilk konuma geçmeden önce, bana hemen daha program başlamadan önce beğenilerini gönderen radyodan arkadaşımız, sevgili programcı arkadaşlarımız Zoltan Araski'ye ve Christian'a çok çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenler, belki çoğunuz duydu, belki de çoğunuz duymadı. Hepimizi ilgilendiren bir konu, özellikle Türkiye'den yakınlarını getirecek olanlar ya da burada olup da Türkiye'ye dönüş yolunda olanlar, Belçika vatandaşlığı olmayanlar, Avrupa Birliği vatandaşı olmayanları ilgilendiren bir haber, önemli olduğuna inanıyorum. Bu haberi aslında size 10 Nisan'dan önce duyurmuştum ama duymayanlar için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Avrupa Birliği'nin kontrolsüz seyahate olanak sağlayan Schengen bölgesine girişte pasaport taramasının yanı sıra parmak izi ve fotoğrafın da alınmasını gerektiren yeni dijital sınır sistemi 10 Nisan'da son olarak uygulanmıştı ve 10 Nisan'da bunun için son tarihti. Ne dememi istiyorsanız şöyle, belki araçlarıyla Türkiye'ye gidenler fark etmişlerdir. Bir zamanlar Türkiye'de de bu uygulama başlamıştı ve aracımızdan indirerek bizlerden parmak izleri alıp fotoğraflarımızı da alıyordu. İşte bu uygulama da 10 Nisan'dan önce Avrupa Birliği'nin kontrolsüz seyahati sağlamak açısından, bu da Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında başlatıldı. Ama vizeye ihtiyacı olsun ya da olmasın, İrlanda ve Kıbrıs Cumhuriyeti hariç Avrupa Birliği ülkeleriyle İsviçre, İzlanda, Liechtenstein ve Norveç'e giriş yapmak isteyen 3. ülke vatandaşları 10 Nisan'dan itibaren bu yeni uygulamaya tabi oldu. Kısaca EES ismi verilen bu sistem, yani sınır geçiş noktalarında giriş çıkış sistemi, kısa olarak EES sistemi diye adlandırılıyor. Bu aslında bir yıl önce 12 Ekim 2025'te de bir yıldan daha kısa süre önce uygulamaya girmişti ama daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı 10 Nisan'a kadar da uzatılmıştı. Şimdi bunu sizlere söylememdeki gaye şu sevgili dinleyenler. Bazılarımıza sorduğumuz zaman Avrupa Birliği ülkesi dendiği zaman Schengen bölgesiyle Avrupa Birliği'ne üye olan ülke karıştırılıyor biraz. Ben onu şöyle sizlere açıklamak istiyorum. Bu sözünü ettiğim EES sistemi, yani bir kez daha tekrar etmiş olayım, Schengen bölgesine kayıtlı 29 ülkenin tamamında geçişler kolaylık olsun diye bir sefere mahsus olmak üzere hepimizin parmak izini alınacak, fotoğrafları falan bunlar alınacak. Bunun için de 10 Nisan son tarihti. Şimdi EES uygulamasında bazı istisnalar var. EES Schengen bölgesini oluşturan 29 ülkede uygulanacak. Uygulamadan muaf olacak kesimler şu şekilde: Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra İsviçre, İzlanda, Liechtenstein ve Norveç vatandaşları. Biliyorsunuz bunlar bu ülkelerden, İsviçre ve Norveç, bunlar Avrupa Birliği'ne üye olmamalarına rağmen bu uygulamadan muaflar. Avrupa Birliği vatandaşı olmayan ancak ikamet kartı sahibi olan ve bir Avrupa Birliği vatandaşıyla birinci derece akrabalık bağı bulunan kişiler. Avrupa Birliği vatandaşı olmayan ancak ikamet kartı veya ikamet izni sahibi olan ve Avrupa Birliği vatandaşı gibi Avrupa genelinde seyahat edebilen bir Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişiyle birinci derece akrabalık bağı bulunan kişiler, oturma izni ve uzun süreli vize sahipleri, şirket içi tayin kapsamında veya araştırma, eğitim, staj, gönüllü hizmet, öğrenci değişim programları, eğitim projeleri programları amacıyla Avrupa'ya seyahat eden Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşları, sınır kontrollerinden muaf tutulan veya sınır kontrolleriyle ilgili belirli ayrıcalıklara sahip kişiler. Özellikle bu diplomatları da kapsıyor bu son söylediğim şık. Peki biraz önce dedim ya, Schengen bölgesiyle Avrupa Birliği üyesi ülkeleri karıştırmayın diye. Şöyle ki, Schengen bölgesine üye ülkeler tek tek söyleyeyim sizlere: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan. Schengen bölgesinde en sonda biliyorsunuz Romanya ve Bulgaristan bu Schengen bölgesine geçtiğimiz yıl katılmıştı. İrlanda ve Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği üyesi olmalarına rağmen işte bu saydığım Schengen bölgesinde yok. Yani hepimizin bildiği gibi Avrupa Birliği vatandaşıyız. Schengen bölgesinde de istediğimiz gibi hareket edebiliriz. Evet, edilebilir ama Schengen bölgesiyle Avrupa Birliği üyesi ülkeleri karıştırmamak lazım. Örneğin İrlanda ve Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği üyesi olmalarına rağmen Schengen bölgesinde yoklar. Bu ne demek? Bu iki ülke bazen sizden vize bile isteyebilir. Schengen bölgesi Avrupa Birliği ülkesi olmayan İsviçre, İzlanda, Liechtenstein ve Norveç'i de kapsıyor. Bu da şu demek: Avrupa Birliği üyesi vatandaş, bir ülkenin vatandaşı iseniz buralara vizesiz girebilirsiniz ve buralarda da biraz önce bahsettiğim EES sistemleri de uygulanacak. Evet, dediğim gibi bu bilgiyi sizlere bir kez daha duyurmakta fayda görüyorum. Çünkü bazen bazı konularda sınırlardan geçişlerde sorun yaşamamak adına bu sistem konmuş. Bir kez daha duyuruyorum. Yani özellikle şunu bilmenizi isteriz. Önümüzdeki yaz aylarında artık hepimiz, çoğumuz sanırım böyle hava yolları, hangi şirket olursa olsun, malumunuz pahalandığı için çoğumuz arabayla gideceğiz. Gerçi o da pek ucuza gelmiyor ama her neyse, söylemek istediğim olay şu: sınırlarda geçişlerde durdurulup parmak izi ya da fotoğraf alınmaya kalkınırsa bunu tereddütle karşılamayın diye bu haberi duyurmak istedim. Az laf çok müzik diyelim. Sırada güzel bir müzik var, Selda Bağcan'dan dinleyeceğiz. Bu da biraz şöyle hafif hareketli bir parça hepiniz için.
Her gece yeniden
Isıtma, sıhhi tesisat, elektrik ve fayans malzemelerinde 25 yıllık deneyime sahip dev isim Saylan Grubun katkılarıyla her yerden, her şeyden, her telden programı başlıyor.
Ata Gold ile Altın ve Döviz.
Değerli dinleyenlerim, bugün itibariyle yani 27 Nisan Pazartesi itibariyle Belçika'daki altın fiyatları Atagold tarafından şu şekilde bildirildi. Gram altın 135, çeyrek 230, yarım 460, tam altınsa 920 euro. Tekrar ediyorum. Gram altın 135 euro, çeyrek altın 230 euro, yarım altın 460 euro, tam altınsa 920 euro. Ve yine bugün itibariyle 27 Nisan Pazartesi itibariyle Türkiye'de euro 52 lira 86 kuruştan, dolarsa 45 lira 2 kuruştan işlem gördü. Euro 52 lira 86 kuruştan, dolarsa 45 lira 2 kuruştan işlem gördü. Buna göre euro dolar paritesi de şu şekilde: 1 euro 1.17 dolara eşit, 1 dolarsa 0.85 euroya eşit. Atagold'a teşekkürlerimizle.
Zarafet, ustalık ve güvenin buluştuğu yer Atagold. Place de l'Arène 21.030 Brüksel.
Sevgili dinleyenlerim, mesajlarınızı lütfen şu numaraya gönderin: 0486 65 79 79. Niye böyle duralayarak söyledim? WhatsApp hattını sık sık hatırlatmayı istiyoruz, bazen de aklıma gelmiyor, o yüzden böyle hızlı hızlı söyleyeyim dedim. Evet, 0486 65 79 79 WhatsApp hattımız, eğer Belçika dışından arayacaksanız +32 ya da 00 32 486 65 79 79. Değerli dinleyenler, bir soru sormak istiyorum hepinize. Çok önemli bir mevkide olsanız ve sizin sorumluluğunuz altında olan bir olayda meydana gel, büyük bir olay meydana gelse, bu olaya tepkiniz ne olur? İstifa eder misiniz, etmez misiniz? Cevaplarınızı bekliyorum. İstifa etmek çoğu zaman yanlış anlaşılan bir eylem. Oysa istifa kaçmak değil, sorumluluğun en çıplak haliyle kabulüdür. İnsan yaptığı işin, bulunduğu makamın ya da taşıdığı yetkinin sonuçlarını üstlenemediğinde orada kalmaya devam etmek değil, kenara çekilmek bir insani erdemdir. Çünkü bazı koltuklar oturmakla değil, gerektiğinde kalkmasını bilmekle ağırlık kazanır. Gerçekten sorumlu ve onurlu olan kişi hatanın büyüklüğünü ölçmek için kamuoyunun baskısını beklemez. Kendi vicdanı yeterlidir. Ona ben yaptım diyebilen biri aynı nitelikle bu yüzden gidiyorum da diyebilmelidir. Bu zayıflık değil, aksine karakterin en berrak göstergesidir. Ama gel gör ki sorumlulukla arası pek iyi olmayan bir kesim var. Onlar için istifa sözlükte olup hayatta karşılığı olmayan bir kavram gibi. Ne olursa olsun, ne ortaya çıkarsa çıksın, koltuğa yapışma konusunda adeta doğaüstü bir direnç sergiliyorlar. Sanki görevleri hizmet etmek değil de koltukta simbiyotik bir ilişki kurmak. Ayrılsalar hayat duracak zannediyorlar. Onlara göre şöyle bir savunma var: hata mı yapılmış ama daha önce de yapılmıştı? Skandal mı patlamış? Abartılıyor. Sorumluluk mu soruluyor? Benimle ne ilgisi var? Bu refleksler o kadar otomatik ki insan bazen acaba istifa etmek için ne olması gerekiyor diye düşünmeden edemiyor. Muhtemelen cevap basit: hiçbir şey yeterince büyük değil. Çünkü sorun hatanın kendisi değil, o hatayı kabullenme cesaretinin yokluğu. Oysa değerli dinleyenler, istifa sadece bir ayrılma değil, bir duruştur. Ben bu görevin ağırlığını taşıyamadım diyebilmek çoğu zaman o görevi sürdürmekten daha değerlidir. Çünkü güven hatasız olmakla değil, hata karşısındaki tavırla inşa edilir. Neyse, sonuçta tarih koltuğuna sıkı sıkıya tutunanları değil, gerektiğinde o koltuktan kalkabilenleri saygıyla hatırlar. Diğerleri mi? Onlar genelde birer ibret notu olarak bir köşede kalırlar. Şimdi böyle bir konuyu niye dile getirdim sevgili dinleyenler? Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ülkemizde maalesef hiç de hoş olmayan olaylar olmuştu. Peş peşe okul saldırılarından bahsediyorum. Ama bunun sonucunda da pek de böyle istifa edip, yani istifa etmek bir çözüm mü ama sorumluluğu kabul etmek de dediğim gibi bir onur meselesidir. Her neyse. Bildiğiniz gibi Türkiye üst üste okullarda yaşanan silahlı saldırılarla sarsıldı geçtiğimiz günlerde. Kahramanmaraş'ta 9 kişi öldü, Şanlıurfa'da ise 16 kişinin yaralandığı dehşet verici olaylar oldu. Niyetim bu olayları yeniden sizlere hatırlatmak değil değerli dinleyenler. Sadece bu okul saldırılarının nedenleri sessizce değil bağıra bağıra geldiğini gösteren FBI'ın bir raporu varmış. Bu rapordan sizlere kısa kısa alıntılar yapacağım. Hani derler ya, birisinin canı sıkıldı gitti işte bu tür bir şeye girişti. Ya da ne bileyim deliydi, doluydu, her neyse. Ama öyle değil. Yani birdenbire olan bir olay değil bu. FBI bunun için uzun yıllar gözlem yapmış. Amerikan Federal Haber Alma Bürosu biliyorsunuz. Ve son dönemde de Türkiye'de yaşanan okul saldırıları çoğu zaman bir anda oldu cümlesiyle geçiştirilebiliyor. Oysa durum öyle değil. FBI'nin dediğim gibi yıllar önce yaptığı incelemeler bu tür olayların aslında uzun bir sonucun ürünü olduğunu gösteriyormuş. O rapordan kısa kısa bilgiler aktaracağım sizlere. Önemli mi? Tabii ki önemli. Hepimizin çocuğu var. Hepimizin çocuğu da okula gidiyor tabii ki. Dünyada biliyorsunuz okul saldırıları konusunda rekor Amerika Birleşik Devletleri'nde. İşte bu yüzden FBI yıllardır bu meseleyi incelemiş ve ulaştıkları sonuç aslında çok net. Bu saldırılar hiçbir zaman durup dururken gökten zembille iner gibi yaşanmıyor. Bir anda patlak vermiyor. Hepsi bir sürecin sonucu. 2024 rakamlarına bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nde 24 aktif saldırı yaşandığı görülmüş. Bir önceki sene bu sayı 48. Türkiye'de bu kadar saldırı yaşansa her okulun önünde herhalde özel harekat, bekçilik yapardı. FBI'nin raporuna göre bir saldırgan eyleme geçmeden önce ortalama 4-5 tane geliyorum diyen davranış sergiliyormuş. Ve en sık rastlananlar ise zihinsel sağlık sorunları. Evet, ikili ilişkilerde yaşanan problemler ve belki de en kritiği olan sızdırma. Sızdırma denilen şey şuymuş değerli dinleyenler. Bir gün ben de yapacağım, hepsi bunu hak ediyor gibi cümleler. Bunlara sızdırma olarak adlandırılmış bunlar. Sosyal medya paylaşımları veya üstü kapalı tehditler de bu işin içinde. Saldırganların %56'sı niyetini bir şekilde dışarıya sızdırabiliyormuş. Söylemlerle veya attığı mesajlarla ya da davranış bozukluklarıyla. Yani yarısından fazlası aslında önceden niyetini açıkça ya da imalı bir şekilde konuşuyor, belli ediyormuş. Daha da ilginci, 18 yaş altı vakalarda durumu genelde aileler değil, arkadaşlar ve öğretmenler fark ediyormuş. Yani sistemin en zayıf halkası genelde gören ama bir şey demeyen insanlar. Devam edeceğim. Çok önemli bir konu bu sevgili dinleyenler. İşte O yüzden sizlere istifa ya da kontrol mekanizması hakkında kısa bir duyuru yaptım. Güzel bir şarkı dinleyelim, sonra devam edelim.
Ve bu şarkı ölümsüz bir aşkın son bestesiydi.
Ümit aşkın rüyasıdır. Seviyorsun, hayır deme. Gözler kalbin aynasıdır. Seviyorsun, hayır deme. Gözler kalbin aynasıdır. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. Siyah mavi çil olsun. Aşkı inkar etmez onlar. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. Siyah mavi çil olsun. Aşkı inkar etmez onlar. Roman gibi okuyorum ben aşkımı. Öylece bak gözlerime, çevirme hiç bakışımı. Öylece bak gözlerime, çevirme hiç bakışımı. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. Siyah mavi yeşil olsun. Aşkı inkar etmez onlar. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. Siyah mavi yeşil olsun. Aşkı inkar etmez onlar. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. Siyah mavi yeşil olsun. Aşkı inkar etmez onlar. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. Siyah mavi yeşil olsun. Aşkı inkar etmez onlar.
Dünyanın tüm fayans çeşitleri Saylam Grup'ta.
Evet, okul saldırılarında dünya birincisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI'ın neden bunlar oluyor diye yıllardır araştırıp ortama sunduğu rapordan alıntıları sizlere aktarmaya devam ediyorum. Evet, yani yarısından fazlası bu saldırganların önceden bu saldırıyı yaptıracağı, yapabileceği hareketleriyle attığı mesajlarıyla, ki bunlara sızdırma deniliyormuş FBI'nin diline göre, belli ediyormuş sevgili dinleyenler. Daha da ilginci, 18 yaş altı vakalarda durumu genelde aileler değil, arkadaşlar ve öğretmenler fark ediyormuş. Yani sistemin en zayıf halkası genelde gören ama bir şey demeyen insanlar. Yani bir nevi sorumlu kişiler. Burada FBI'nin yaklaşımı klasik psikopat mıydı, deli miydi tartışmasını direkt çöpe atıyor. Çünkü mesele tek bir etiket değil, kişi psikopat olabilir ya da olmayabilir. Ancak davranış görüntüsü neredeyse benzer bir yoldan geçiyor. Buna da şiddete giden yol deniliyormuş bu raporun içinde. Süreç şu şekilde işliyor: stres, izolasyon, takıntı, planlama, sızdırma yani belli etme ve sonuçta da maalesef uygulama. Ve işin bir de ilginç yanı var. Bu zincirin herhangi bir halkasında müdahale edilirse olay çoğu zaman hiç gerçekleşmeyebiliyormuş. Evet, burada parantez içinde ben kendi fikrimi söyleyeceğim. Sevgili veliler, çocuklarınızın hareketlerine, değişen hareketlerine, özellikle ergenlik çağına doğru adım atan ya da yeni atmış çocuklarınızın hareketlerine, değişen hareketlerine, karakterine, sinirsel durumuna çok çok dikkat edin. Evet, dediğim gibi genelde şu şekilde işleyen süreç: stres, izolasyon, takıntı, planlama, sızdırma, uygulama. İşte bu zincirin herhangi bir halkasına müdahale edilirse dediğim gibi olay çoğu zaman hiç gerçekleşmeyebiliyormuş. Çözüm olarak önerdikleri şey ise aslında basit ama uygulaması bir o kadar da zor. Tehdit değerlendirme ekipleri kurmak. Yani okulda veya iş yerinde birkaç kişinin bir araya gelip bu kişide bir şeyler ters gidiyor diyebileceği bir mekanizma oluşturulması gerekiyormuş. Bu da tabii ki okul yetkililerine düşüyor. Ve istatistikler şunu söylüyor: hemen hemen her vakada birileri bir şeylerin yanlış olduğunu önceden fark ediyor ama ya durumu ciddiye almıyor ya da bana ne deyip geçiştiriyor. Ve işin en rahatsız edici tarafı da zaten bu. Mesele toplumdaki psikopat oranı değil, o oranın %1 ya da %4 olmasının pek bir önemi yok. Çünkü bu tarz saldırıları belirleyen şey bir kişilik etiketi değil, göz göre göre ilerleyen bir süreç. Ve FBI'nin raporunda belirttiği o sızdırma, yani hareketlerinden, mesajlarından ya da kendini izole etmesinden belli olan ve sızdırma diye isimlendirilen o kişilerin bu durumları maalesef Türkiye'de her gün sosyal medya paylaşımlarında, trafikteki tartışmalarda veya aile içi tehditlerde bu yaşanıyor. Yani bu Türkiye'deki sorun sadece duymamayı tercih etmek değil, aynı zamanda duysak da bir şeyin değişmeyeceğine dair olan inançsızlık. Gerçekten öyle değil mi sevgili dinleyenler? Herhangi eskisi gibi değil her şey. Herhangi bir olayı gördüğümüz zaman kaçacak delik arıyoruz. Eskiden ben hatırlıyorum, 15-16 yaşlarındayken mahallede böyle kavgalar olduğu zaman irili ufaklı herkes gider o kavgayı ayırmaya çalışırdı. Ama şimdi biraz da bilmiyorum, hak vermek lazım mı? Biraz da böyle adam sendecilik, bana dokunmayan bin yaşasın diye bunu atasözü diye nitelendirirler ya, öyle bir atasözü olmaz. Yılan neredeyse başını ezmek lazım. Ama dediğimiz gibi çağımızda artık kavgalar bile böyle silahsız, topsuz, tüfeksiz olmadığı için haklı olarak, bilmiyorum haklı mı ama bunu söylüyorum ama yani müdahale etmemek haklılığı gerektiriyor mu bilemiyorum ama korkudan da olsa artık müdahale edilmiyor. Ama bazı kurumlarda, özellikle okullarda öğrencilerin hareketlerini gözlemlemek özellikle rehber öğretmenlerinin sorumluluğunda. İşte o yüzden sorumlular, her kimse bu sorumluluğu mutlaka ve mutlaka yerine getirmek zorunda. Eğer yerine getirirlerse bu gibi olayların önü, dediğimiz gibi, o 4-5 aşama gerçekleşmeden engellenebilir. Yine herkesin sevebileceği bir müzik var sırada. Dinleyelim. sonra devam edelim.
Thank you. olsun. Bu gece her ihtimale karşı elinde gül olsun. İlk olsun bu gece aşk olsun. Son gece dosta düşmana karşı elinde gül olsun. Bahtın açılsın, talih saçılsın. Gönlün şen olsun, kendini üzme sakın. Bahtın açılsın, talih saçılsın. Gönlün şen olsun, kendini üzme sakın. Patlasın, çal oynasın, vur patlasın, çal oynasın. Bu hayat böyle geçer, hey bu hayat böyle geçer. Bu hayat böyle geçer, hey bu hayat böyle geçer. Hey, vur patlasın, çal oynasın, vur patlasın, çal oynasın. Bu hayat böyle geçer, hey bu hayat böyle geçer. Bu hayat böyle geçer, hey bu hayat böyle geçer. İlk olsun bu gece aşk olsun. Son gece her ihtimale karşı evinde gül olsun. Olsun bu gece aşk olsun. Son gece dosta düşmana karşı elinde gül olsun. Bahtın açılsın, talih saçılsın. Gönlün şen olsun, kendini üzme sakın. Bahtın açılsın, talih saçılsın. Gönlün şen olsun, kendini üzme sakın. Hey, vur patlasın, çal oynasın. Vur patlasın, çal oynasın. Bu hayat böyle geçer, hey bu hayat böyle geçer. Patlasın, çal oynasın, vur patlasın, çal oynasın. Bu hayat böyle geçer, hey bu hayat böyle geçer. İlk olsun bu gece aşk olsun. Son gece her ihtimale karşı elinde gül olsun. İlk olsun bu gece aşk olsun. Son gece dosta düşmana karşı elinde gül olsun. Bahtın açılsın, talih saçılsın. Gönlün şen olsun, kendini üzme sakın. Bahtın açılsın, talih saçılsın. Gönlün şen olsun, kendini üzme sakın. Hey!
Dünyanın tüm fayans çeşitleri Saylam Grup'ta.
Devam ediyor sevgili dinleyenler. Sizler de lütfen mesajlarınızı ya Facebook sayfalarımıza gönderin ya da 0486 65 79 79 WhatsApp hattımıza. Değerli dinleyenler, bildiğiniz gibi artık yapay zeka hayatımızın bir parçası oldu. Hayatımıza gireli çok olmadı ama artık girdiğinden bu yana oldukça saatlerimizi de alıyor galiba. Onunla ilgili bir şeyler yapmak istersek. Ama benim asıl merak ettiğim ve sizlerin de mutlaka merak ettiğiniz konu şu. Her şeyin ama her şeyin paralı olduğu bu günümüz dünyasında peki yapay zeka neden halen daha bedava? Hiç düşündünüz mü? Evet, yapay zekanın beleş, halk diliyle beleş olma sebebi sadece ürün biziz ya da ürün sensin klişesiyle açıklanamayacak kadar devasa bir veri sömürgeciliği operasyonu olması. Yani değerli dinleyenler, şunu söylemek istiyoruz. Yapay zekanın robotları, o büyük kuruluşların geliştirmek istediği robotlar aslında her şeyi bizlerden öğreniyor, biliyor musunuz? Evet, yanlış duymadınız. Her şeyi bizlerden öğreniyor. Şöyle açıklayayım. İlk olarak devasa bir open beta sürücünün bedava ameleleriyiz biz. Bugün OpenAI, Google ya da Anthropic gibi devlerin insan geri bildirimiyle pekiştirmeli öğrenme dediği süreci biz bedavaya yapıyoruz. Çok karışık olduysa şöyle söyleyeyim. Bizler mesela bir şeye ya sen yanlış biliyorsun, doğrusu bu dediğin zaman işte adamların, o şirketlerin milyar dolarlık modellerini bedava eğitmiş oluyoruz. Evet, normalde bu veri temizleme ve etiketleme işi için saatlik bizlere bırakın bedava kullandırtmayı bırakın 15-20 dolar ödemeleri gerekirken biz bu işi bedava zeka bulduk diye sevinerek yapıyoruz. Bedava yapmalarının amacı belli sevgili dinleyenler. Bedava derken şimdilik bedava. Bilişsel bağımlılık yaratmak. Biliyorsunuz bir nevi de artık yarattılar gibi. Çünkü hiçbir şeyi ne arkadaşımıza, ne büyüklerimize, ne öğretmenlerimize sormuyoruz maalesef. Hemen ChatGPT ya da başka birisi, başka bir yapay zeka kuruluşu diyelim, aracını hemen soruyoruz. İşte 2 kere 2 kaç eder veya ne bileyim şu anda şuraya uçak var mı gibi, yani buna benzeyen şeyleri artık ChatGPT'lere ve daha doğrusu yapay zekaya soruyoruz. Ve işte dolayısıyla bu da bizlerde bir bilişsel bağımlılık yaratıyor. Uyuşturucu satıcısının ilk fırtı bedava vermesi gibi. Evet, benzetme hiç de kötü değil, öyle değil mi? Uyuşturucu satıcıları da öyle yapıyormuş biliyorsunuz. İlkini böyle bedava verip daha sonra hem hayatı mahvediyor hem de maddi açıdan yıkıma götürüyor. Önce bizleri bu hıza, bu konfora alıştırıyorlar. Mailini o yazıyor, kodunu o düzeltiyor, ödevini, ev ödevini o yapıyor. Analiz yeteneğimiz ve kas hafızamız köreldiğinde, yani o olmadan iki cümleyi bir araya getiremez hale geldiğimizde ne yapacaklar? Artık bu beleş musluğunu kapatacaklar. Ve nitekim veri setleri de tükeniyor artık. 2026 yılına, yani bu yıla kadar internetteki kaliteli insan üretimi verinin tamamen tüketileceği öngörülüyor. Bu yüzden şu an ne koparırlarsa kar. Bizlerin bilişsel sürecini, kelime seçimlerini ve karar verme mekanizmalarını kopyalayıp yarın öbür gün seni vazgeçilebilir kılacak olan yapıyı kendi ellerimizle inşa ediyoruz. Evet, biraz size karışık gibi geldi ama hiç de öyle değil sevgili dinleyenler. Yapay zekayı şu anda bizlere bedava sunmalarının nedeni, dediğim gibi, alıştırmak. Aslında bilgilerini, o hazırladıkları milyar dolarlık robotların bilgileri, bilgi süzgeçleri hepsi bizden kaynaklanıyor. Yani biz robotları eğitmiş oluyoruz. Daha sonra da bizler artık eğer böyle giderse yavaş yavaş, o biraz önce de söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Yazı yazma özelliğimizi, birilerine soru sorma özelliğimizi, daha doğrusu konuşmayı bile unutabileceğimizi düşünüyorum ben kendi kendime. Hatta bir örnek vermek gerekirse, eskiden benim el yazım gerçekten çok iyiydi. Şöyle ortaokul, lise yıllarında hani öğretmenler böyle not defterleri olurdu eskiden. Yaşı 50'yi aşanlar mutlaka bileceklerdir. Bu not defterleri öğretmenler kendi yazılarına güvenemeyip ya da yazısı güzel olanlara yazdırırlardı. İşte ben de ortaokul ve lisede birkaç öğretmenimin not defterini, böyle isimleri yazıyorsun sadece, notları değil. Bunu yazmıştım. Yani yazım hem güzel hem de kendim de beğeniyordum yani. Ama şu yıllardır bu artık bilgisayara alıştığımız için yazı yazma kabiliyetini neredeyse kaybetmeye başladım. Şahsım için konuşuyorum. O kadar çirkin yazıyorum ki bazen böyle, hani derler ya, eczacıların yazdığını, pardon, doktorların yazdığı reçeteyi anca eczacılar okur derler ya, ben bile kendi yazımı artık okuyamaz oldum. Niye? Elinizi kullanmaya maalesef o yeteneğinizi kaybediyorsunuz. İşte bir gün gelecek ChatGPT bilmem ne derken, yapay zeka derken, biz de bazı yeteneklerimizi kaybedecek gibi gözüküyor. Ardından da artık yapay zekalar çok kısa bir süre sonra öyle bedava bizlere hizmet etmeyecek. Bizden aldıklarını bizlere parayla, biraz geliştirip parayla satmaya başlayacaklar. Sırada güzel bir Ferdi Tayfur parçası var hepiniz için.
saçlarını tarayarım. Al kaçır beni diyonda, hani cepte para yarim. Güneşimi kesme yarim, rüzgar olup esme yarim. Allah darı bit kesilmez, suratını asma yarim.
Altın gibi radyo.
Seni ıslak havluyla döverim bak.
24 saat.
En sonu 126 kiloydu. Ağaçlar fidanlar.
Gold, Gold FM.
Dünyanın tüm fayans çeşitleri Saylam Grup'ta.
Ata Gold ile altın ve döviz.
Sevgili dinleyenler, Atagol'un bizlere bildirdiği Belçika'daki altın fiyatları ve Türkiye'deki bugünkü euro dolar değerlerini bir kez daha hatırlatıyorum. Bugün 27 Nisan Pazartesi itibariyle Belçika'da gram altın 135 euro, çeyrek 230, yarım 460, tam altınsa 920 eurodan işlem gördü. Tekrar ediyorum, gram altın 135 euro. Çeyrek altın 230 euro, yarım altın 460 euro, tam altınsa 920 euro. Ve yine bugün itibariyle Türkiye'de euro 52 lira 86 kuruştan, dolarsa 45 lira 2 kuruştan işlem gördü. Euro 52 lira 86 kuruş, dolarsa 45 lira 2 kuruştan işlem gördü. Buna göre euro dolar paritesi de şu şekilde: 1 euro 1.17 dolara eşit. 1 dolarsa 0.85 euroya eşit. Atagol'da teşekkürlerimizle.
Zarafet, ustalık ve güvenin buluştuğu yer Atagold. Place de la Reine 21.030 Brüksel.
Değerli dinleyenlerim, biraz önce yapay zekanın artık her şeyimizi etkilemeye başladığını, hatta zamanı geldiğinde de paralı olacağını söylemiştim ama yapay zeka, yani dünya insanları diyelim, yani dünyanın bir köşesindeki insanlar bilimde, teknikte ilerlemeye kalkarken, peki bizler de ana vatanda da böyle kuruluşlar var mı? Tabii ki var. Bu ne biçim soru diyebilirsiniz ama ben şunu vurgulamak istiyorum. Türkiye'de bu konudaki en büyük görevli olan TÜBİTAK. Yani açılımı şöyle: TÜBİTAK'ın Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, kısa adıyla TÜBİTAK. İşte TÜBİTAK'ın kuruluş amacı, bu tarihi 1963 yılında kuruldu. Türkiye'de bilimsel ve teknolojik araştırmaları desteklemek, koordine etmek ve bu alanlarda gelişmeyi sağlamak amacıyla kuruldu 1963 yılında. Ama zaman zaman zaman zaman öyle şeyler yapıyor ki. Mesela en son olarak geçtiğimiz gün yağmur dualarının ekoteolojik analizi başlıklı bir projeye tam 3 milyon lira destek vermiş. Evet, şöyle diyelim, yağmur duası elbette bir kültür, inanç tarihi, toplum psikolojisi araştırılabilir. Ama bu TÜBİTAK'ın görevi mi, yani oraya destek olmak TÜBİTAK'ın görevi mi, işte bu tartışılır. Bilimsel bir takım daha birçok bilimsel araştırma destek beklerken bu biraz TÜBİTAK'ın kendi kuruluş amacına pek de yakışmıyor. Neyse, ben size başka bir konu aktarayım. Çok şaşıracağınızı tahmin ettiğim bir konu. Pompei Vezuv Yanardağı'nın patlamasıyla birlikte milattan önceki 50 yıllarda Pompei'deki halkın neredeyse yarısından fazlasını yok eden Vezuv Yanardağı'nın patlaması. Bu konuda ne biliyorsunuz? Diyeceksiniz, tabii ki işte söylediğinin bir kısmını biliyoruz. Ama bilmediğiniz bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Şöyle ki, hani bazı belgesellerde de görürüz, işte Vezüv Yanardağı patladığı andan itibaren orada bu Vezüv'ün akıttığı lavların altında kalan insanların taşlaşmış vücutlarını gördük. Bu belgesellerde gösteriliyordu falan. Sorum şu, acaba o bize gösterdikleri taşlaşmış vaziyetteki insan vücutları o dönemde, yani günümüzden 2000 yıldan daha fazla süre önce kalan, onlar gerçek mi değil mi, ne dersiniz? Belgesellerde gösterildiğine göre herhalde gerçektir Esen Bey diyeniniz vardır, ama değil sevgili dinleyenler. Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla yok olan şehir Pompei'deki taşlaşmış cesetler aslında alçı kalıpları. Ama şöyle söyleyeyim, hem gerçek hem değil. O nasıl oldu, o nasıl oluyor derseniz hemen açıklayayım. Bu aslında taşlaşmış insanlar olarak geçen bu bizim kulaktan dolma bilgilerde Pompei'deki o görüntüler aslında gerçek insan vücudu değil. Zamanında arkeolog Giuseppe Fiorelli'nin, bir İtalyan'ın geliştirdiği teknikle elde edilen alçı kalıpları. Evet, Vezüv Yanardağı patladığında kurbanlar lavlar altında kalmamış. Daha ziyade çok sıcak kül, ponza taşı ve zehirli gaz bulutları altına gömülmüşler. Zamanla bu kül tabakası sertleşiyor. İçindeki yumuşak dokular, yani insana bizlere ait olan etleri, organlar tabii ki yüzyıllar içerisinde çürüyüp yok olurken, sertleşmiş külün içinde kurbanın vücut şeklini koruyan negatif bir boşluk kalmış. Yani ortada taşa dönüşen bir vücut yok. Sadece bir vücut kalıbı var. İşte 1863 yılında arkeolog Fiorelli kazılar sırasında bu boşlukları fark etmiş. Boşlukların içine sıvı alçı enjekte etmiş ve alçı donduktan sonra dışarıdaki sertleşmiş kül tabakasını dikkatlice alçıya gelinceye kadar yontmuş. İşte ortaya çıkan şey, o kişinin Pompei'nin Vezüv'ün püskürmesi esnasında o kişinin ölüme yakalandığı pozisyonunu, kıyafet kıvrımlarını, hatta bazen de yüz ifadesini birebir yansıtan bir heykel kalıp şekline getirmiş o alçıyla, alçı kalıbı daha doğrusu. İşte bu alçı kalıplarının içinde kurbanlara ait gerçek kemik kalıntıları ve dişler halen bulunmakta. Alçı sadece yumuşak dokunun yerini alarak onların ölüm anındaki formunu korumuş. Yani tamamen yapay bir nesne değil, içinde gerçek insan kalıntılarını barındıran bir koruyucu. İşte günümüzde de arkeologlar sadece alçı kullanmıyor. Bazı durumlarda kemiklerin ve diğer kalıntıların içeriden görülmesini sağlamak için şeffaf epoksi reçine de kullanıyorlarmış. Bu sayede kalıbın içindeki iskelet yapısı da dışarıdan gözlemlenebiliyor. Özetle değerli dinleyenler, bilmiyorum Pompei'ye gidip ziyaret edenleriniz var mı? Ama çoğumuz belgesellerde mutlaka gördü. O meşhur taşlaşmış görüntüler aslında arkeolojik birer döküm çalışması. Ancak bu kalıplar sayesinde o gün orada yaşanan trajediyi ve insanların son anlarını bu kadar sarsıcı bir nitelikte de görebiliyoruz. Yani uzun lafın kısası, Pompei'de görülen o zamanki ölen insanların taşlaşmış vücutları değil, sadece ölüme yakalandıkları andaki vücut biçimleri. Az laf, çok müzik. Sırada yine güzel bir müzik var hepiniz için.
Karadeniz'de dibine inilir mi?
İnsan sevi duyardan da ölmeden ayrılır mı?
İnsan sevi duyardan da ölmeden ayrılır mı?
Yaş düşer gözlerimden da sevdim ağladıkça.
Yaş düşer gözlerimden da sevdim ağladıkça.
Ben senden ayrılır mıyım bu can bende durdukça?
Ben senden ayrılır mıyım bu can bende durdukça? Durur gözümün izi.
Lep tuk o feleden savurdu külümüzü.
Lep tuk o feleden ayırdı ikimizi.
Lep tuk o feleden savurdu külümüzü. Lep tuk o feleden ayırdı ikimizi.
Dünyanın tüm fayans çeşitleri Saylam Grup'ta. Brüksel'li Türklerin ilk göz bebeği Çankaya Pastanesi'nden tarihte bugün.
Sevgili dinleyenler, sırada tarihte bugün var. Bakalım neler olmuş. 1749, Handel'in Ateş Oyunları müziği ilk kez Londra Green Park'ta seslendirildi. 1810, Beethoven ünlü eseri Für Elise'yi besteledi. 1865, Sultana isimli ve 2300 yolcu taşıyan buharlı gemi Mississippi nehrinde infilak ederek battı, 1700 kişi öldü. 1908 yaz olimpiyatları Londra'da başladı. 1909, 2. Abdülhamit tahttan indirildi. Yerine 5. Mehmet tahta geçti. 1927, Türkiye'de ilk radyo yayını başladı. Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi adıyla çalışmalarına başlayan özel kuruluş, yayınlarını 1938'de devlet radyosu kurulana kadar sürdürdü. 1937, Adolf Hitler'in İspanya'da ayaklanan falangist güçlerin lideri Francisco Franco'ya gönderdiği uçaklar Guernica'yı bombaladı. 1938, devam etmeden hemen bu Guernica'yı bombaladı dedim ya sevgili dinleyenler. Bir gün onun hikayesini anlatayım sizlere. Bilenler biliyordur ama bilmeyenler için bir gün onu programa alıp anlatacağım. Gerçekten çok acınası bir durum. 1938, Türkiye ile Yunanistan arasında dostluk antlaşması imzalandı. 1940, köy enstitülerinin kuruluşuna ilişkin kanun kabul edildi. Köylünün eğitilmesini, kalkınmasını ve toprağa bağlanmasını amaçlayan köy enstitüleri 1946'dan sonra klasik öğretmen okullarına dönüştürüldü. 1941, İkinci Dünya Savaşı, Alman birlikleri Atina'ya girdi. 1960, Togo Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. 1961, Sierra Leone İngiltere'den bağımsızlığını kazandı. 1965, Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam Savaşı'na giderek artan şekilde katılması Fransa'da Paris sokaklarında protesto edildi. 1978, Afganistan Devlet Başkanı Muhammed Davut ve hükümeti saatler süren sokak çatışmalarından sonra kanlı bir darbeyle iktidardan düşürüldü. 1981, Xerox Park şirketi ilk bilgisayar faresini tanıttı. 1988, Cardiff'te yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda ilk kez Türkiye adına uluslararası bir şampiyonaya katılan Naim Süleymanoğlu bir dünya rekoru kırdı ve 3 altın madalya kazandı. 1993, Ankara Devlet Tiyatrosu Kamyon Tiyatrosu uygulamasına başladı. 1994, Güney Afrika'da siyahi vatandaşların da oy verebildiği ilk demokratik seçimler yapıldı.
Leziz ürünleri, değişik kahvaltısı ve yeni yönetimiyle sizleri bekleyen Çankaya Pastanesi sundu. Çankaya Pastanesi adres: Şosedak 118 1030 Sıkarbek.
Ve konuma geçmeden önce hemen sevgili Özlem kardeşimden mesaj gelmiş. Selamlar Esen. Hocam geç yazma dinliyorum yayını. İyi yayınlar hocam demiş. Teşekkür ediyorum sevgili Özlem. Yine Gülücük, bu sefer Gülücük de eklemişsin, sağ olasın. Nazar boncuğu ve Uğur Böceli'ye teşekkür ederim sevgili Özlem. Ve aynı zamanda beğeniler için Faruk Ünal'a ve Naci Albayrak'a teşekkürler. Evet spor severler, sizleri ilgilendirecek olan bir konu, merak etmeyin bu sefer futbol değil, basketbolu sevenler ya da basketbolu halen oynamakta olanlar. Basketbol nasıl ortaya çıktı hiç düşündünüz mü? Belki aranızda bilenler vardır ama ben gerçek hikayesini sizlere kısaca özetleyeyim. Adı James Naismith. Kendisi bir Amerikalı öğretmen. Sene 21 Aralık 1891. Springfield'de bir spor salonunun karşısına bu öğretmen, öğretmen James, karşılıklı iki duvarın üzerine şeftali sepetleri asmış. Evet, yanlış duymadınız. İlk basket potaları şeftali sepeti. Ve öğrencilerine bir top vermiş ve bu yeni oyunun 3 kuralını açıklamış. İlk basketbol kurallarında top sürmek yok. Oyuncular topu pas vererek gidecekleri alana taşıyacaklarmış. Yani bir nevi handball gibi galiba. Oyunun ilk kurallarında yine öğretmen Naismith belirlemiş ve ilk olarak 1892 tarihinde çalıştığı okulun spor salonunda öğrencilerine oynatmış. Ancak öğretmen Naismith'in basketbolu yaratırken muhtelif tarih kitaplarında bahsedilen Mayas isimli Kızılderili kabilesinin Tlahiotenle ya da Tlaşti isimli oyunundan etkilendiği söylenmektedir. Mutlaka bir yerlerden etkilenmiştir. Evet, öğretmen Naismith modern dünyaya uyarladığı bu oyun kısa sürede tüm Amerika'ya yayılmış ve olimpik oyunlar arasına dahil edilmiş. Oyun aynı hızla Avrupa'ya da sıçramış ve ilk olarak Paris'te bir basketbol sahası inşa edilmiş. Hayatını bu oyuna, yani basketbola adamış doktor öğretmen Dr. James Naismith, 1925 yılında Amerikan Cemiyeti aracılığıyla Türkiye'de yayınlanan ve Ahmet Robinson'un Türkçe'ye çevirdiği bir basketbol tanıtım makalesine de imza atmış ve basketbolun Türkiye'de tanınmasına büyük katkıda bulunmuş. Ve onun bu buluşu, yani keşfettiği basketbol sporunun ilk maçı ise tam 134 yıl önce oynanmış. Evet, peki sevgili basketbolcular, biliyor muydunuz bunu? Neyse, son olarak sevgili dinleyenler, sizleri de biraz gülümsetme adına böyle, hani diyoruz ya, artık eski olan hiçbir, yani eskilerde olan güzellikler yok kalmadı. Dünyanın çivisi çıktı, insanlar insanlıktan çıktı diye dert yanarız ya birbirimize. İşte ben sizlere dünyanın çivisi çıktı diyenlerin birazcık da olsun nefes almasını sağlayacak bir takım olumlu bilgiler aktarayım. Belki hoşunuza gider. Dünyada artık daha fazla insan yiyecek bulabiliyor. Çin'de tam 500 milyon insan yoksulluk sınırından kurtulmuş. Dünya genelinde ortalama yaşam süresi 71 yıla ulaşmış. Türkiye'de ise 60'lardan tam 76'ya kadar çıkmış. Hindistan'da çocuk felci tarihe karışmış. Tam 3-5 yıldır tek vaka görülmemiş. Tarihteki en barışçıl dönemde yaşıyoruz. Tamam, yine savaşlar var, ölümler var ama tarihe baktığımızda güllük gülistanlık bir dönemde yaşadığımız kesin. Şimdi diyecekler ki ya biz herhalde Körfez Savaşı'nı unutuyorsun diye. Hayır, tarihe göre daha iyi durumdayız. 2049 yılında ozon deliğinin büyüklüğü 1980 yılı seviyesine gerilemiş olacakmış. Önlemler işe yaramış, ozon deliği küçülmeye başlamış. Dünyadaki kara parçasının 1/8'i koruma altına alınmış. Bu büyük bir başarı. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin çalışmaları olumlu sonuçlar vermiş. 2010 yılından 2013 yılına kadar tam 441 yeni tür tespit edilmiş. Hani hep türlerin yok olması haberlerini okuyoruz ya, sadece Amazon bölgesinde 441 tür tespit edilmiş. Uzmanlara göre daha tanımlanamayan milyonlarca tür varmış. Robotlarla ilgili böyle 30-40 yıldır üretilen felaket senaryoları ancak Hollywood filmlerinde kaldı diyor yetkililer. Robotlar artık dostumuzmuş. Vallahi gelecekte öyle olur mu bilemem. Tanrı parçacığının sonuçları halen tartışılıyor ama kesin olan şu ki bizim çocuklarımızın ve torunlarımızın ömürleri içinde dünya halen var olmaya devam edecek. Evren sonlu olabilir ama daha çok var, düşünmeyin bile. İyimser olmak insana iyi geliyor. İyimserler daha sağlıklı. Mutlu insanlar daha sağlıklı. Pek çok psikolog iyimserliğin insanı daha da mutlu ettiği konusunda hemfikir. Evet, rahatladınız mı? Hadi bir kahve içip bunu kutlayalım diyeceğim ama ben yayın yaptığım için yapamayacağım o işi. Neyse, şimdi sizler de diyeceksiniz ki kahve zararlıymış Esen Bey, ne diyorsun? Haberlerde okuduk. Neyse, Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre günde 2-4 bardak kahve içmek intihar etme riskini %50 azaltıyormuş, karaciğere iyi geliyormuş, o da yetmiyor, Parkinson olasılığını azaltıyormuş, beynin daha hızlı çalışmasını sağlıyormuş. Haydi kahve içmeye. Nasıl? Güzel haberler dedi mi? İçinizi biraz da olsun ferahlattım sanırım. Şimdi yine güzel bir müzik dinleteyim sizlere. Şöyle hareketli bir güzel müziği dinleteyim. Böylelikle hiç olmazsa biraz daha sizleri ferahlatmış ve rahatlatmış olurum. Evet, sıradaki bu güzel parça benden tüm dinleyenlerime gelsin. Selda Bağcan Kah Dağlayı diyor. Fırsatınız varsa bir daha halay çekin.
Dünya Dünyanın tüm fayans çeşitleri Saylam Grup'ta.
Değerli dinleyenlerimiz, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Ama biliyorsunuz programı kapatmadan önce sizleri gülümseyerek uğurluyordum. İşte sırada yine güzel bir Oflu Ali fıkrası var. Umarım beğenirsiniz.
Gülümseyelim.
Ofli Arapat da şeytanı taşıdı. Herkes böyle normal adayken ofli yüzünü kapatarak aday. Şeytan görmesinin arkadaşı ya. Şeytan uyanık anasının gözü. Alttan gördüğünü. Lan ofli dedi hadi bunlara aday. Sen niye adaysın? Ofli maçı böyle diye. Anam avradım olsun vurmacasını atmayalım diye. Hepsi asılı.
Gülümseyelim.
Leziz ürünleri, değişik kahvaltısı ve yeni yönetimiyle sizleri bekleyen Çankaya Pastanesi sundu. Çankaya Pastanesi adres: Şosedak 118 1030 Sıkarbek.
Gold FM'i sevgili dinleyenleri, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Evet, umarım bu haftada sizlere faydalı olabilmişimdir. Haftaya yine yeni konularla ve herkesin hoşlanacağı müziklerle buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı, mutlu, daima güler yüzlü ve de esen kalın.
Saylam Grup sundu. Esen Kalın'ın hazırlayıp sunduğu Her Yerden, Her Şeyden, Her Telden programı sona erdi. Skar Bekley'i 237-1800 Billboard.
En güncel şarkılar Gold'da. Hepsi bu frekansta. 106.1. Gold FM.
Olur da bir daha seversen hatırla, aşk kalır mı böyle ortada?
Aileden biri Gold FM.
Ben bu şehre küstüm seni kaybettiğimden beri. Ah benim ahu gözlüm, bu derdi tanımam çünkü çok yeni. Bu bastığım zemin sanki daha derin, içimdeki bu karanlık çaldı mı yoksa seni? Beni tanır bu yağmur, ayaklarım çamur, ezdim bilmeden bütün o çiçekleri. Yakın tüm zehrin ışıklarını yırtılsın, şu lanet karanlığı. Sevdiğimi arıyorum, geri verin bana. Yıkın tüm büyük duvarlarını, dolaştım bütün sokaklarını, onsuz olamıyorum, geri verin bana. Hapsoldum.
olduğundan beri. Ah benim ahu gözlüm, kalbine müebbet olmuş say beni. Yürüdüm tüm yollar, caddeler, sokaklar hep aynı. Bir sen değilsin, değişmezim sensin. Seni bulmam lazım, bulmam lazım. Yakınsın, şehrin ışıklarını yırtılsın. Şu lanet karanlığı, sevdiğimi arıyorum. Geri verin bana. Yıkıntım, büyük duvarlarını dolaştım. Bütün sokaklarını onsuz olamıyorum. Geri verin bana. Zehrin ışıklarını yırtılsın. Şu lanet karanlığı, sevdiğimi arıyorum. Geri verin bana. Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde, belki de içtiğim sigaranın dumanısın. Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Sanki hiç gitmemiş hep var gibi. Bir sırrı herkesten saklar gibi. Sessizce sokulup ağlar gibi yanımdasın. Beni bir şeylerden aklar gibi. Koparmadan çiçek koklar gibi. Hiç bozulmamış yasaklar gibi. Aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gecemdesin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim, sen benim, sen benim şarkılarımsın.
Gold FM.
Teker teker kalk.
karşıma çıksınlar. Güçleri yeterse beni yıksınlar. Başım dik alnım açıkken ben bu alemde kendimi tek geçerim. Bu alemde kendimi tek geçerim. Sinler. Farklıymış gibi davransınlar. Varsın beni hep yok saysınlar. Başım dik alnım açıkken ben bu alemde kendimi tek geçerim. Bu alemde kendimi tek geçerim. Saysın